Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 12. sözün 3. esası. 12. sözün başına geliyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Hakim'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesinin 1. esasında. Hikmet-i Kur'aniye ile felsefe hikmetinin insanın şahsi hayatındaki neticelerini ve kıyaslamasını 2. esasta görmüş idik. Şimdi 3. esasta Kur'an-ı Hakim'in hikmeti ile felsefe hikmetinin hayat-ı içtimaiyeye dair vermiş olduğu dersler ve terbiyeleri karşılaştıracağız. Yani geliyoruz, hikmet-i felsefe ve hikmet-i Kur'aniye beşerin sosyal hayatına, toplum hayatına nasıl terbiyeler kazandırıyor, nasıl terbiye veriyor? O terbiyeleri karşılaştırmakla Kur'an'ın hikmetinin, gayesinin, sisteminin, ideolojisinin getirmiş olduğu medeniyetin ne kadar yüksek olduğunu, beşer tarafından, insanlık tarafından tesis edilen sistemler, rejimler, medeniyetler Kur'an'a göre ne kadar düşük olduğunu burada anlamış olacağız. Mükemmel bir tanzim var, harika bir sınıflandırma ve akademik bir şekilde ortaya koymak var burada meseleyi. Hikmet-i felsefeyi ele alıyoruz. Hayat-ı içtimaiyede 4-5 noktada karşılaştırma yapıyoruz. Bu medeniyet, yani insanlar tarafından arzi olarak tesis edilen medeniyet noktayı istinadı ne olarak kabul ediyor? Hedefinde ne var? Hayattaki düsturu nedir? İnsanlar, topluluklar arasındaki bağı ne olarak tesis ediyor ve bu hayatın semeratı, meyvesi, gayesi nedir diye söylüyoruz. Aynı kriterleri Hikmet-i Kur'aniye'de değerlendiriyoruz. Noktayı sınadı, gayesi, hayattaki düsturu, cemaatler arasındaki bağı ve gayatı nedir diye karşılaştırma yapıyoruz. Sonra mesela bunu kuvvet diyor. Kuvvet diyorsun, Kur'an'da hak diyor. Bunları karşılaştırıyoruz. Kuvvetin şeyini nedir? Gereği nedir? Yani kuvvet neyi doğurur toplum hayatında? Ve Kur'an'da hak diyor. Hak neyi doğurur hayat-ı içtimaiyede? Bunları karşılaştırmasını yaptıktan sonra güzel bir şekilde netice netleşmiş oluyor. Yani hangisinin galip, hangisinin mükemmel olduğunu gösterir netice net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede, beşerin sosyal toplum hayatında noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Hayattaki düsturu, düstur hayatını cidal, mücadele olarak tanır. Cemaatlerin rabıtasını, insanlar arasında, topluluklar arasındaki bağı unsuriyet, menfi milliyet tutar. Sen Laz'sın, Laz'larla teşrik-i mesaiyet kuvvetleşsin diyor. Ama sadece Laz'la Laz arasında bir rabıta kuvvetleşir. Diğeri sen Kürtsün, sen Türksün, sen Alman, sen Fransızsın diyor. Bu sefer işte Dazlaklar, Alman işte Dazlakları ne yapıyor? Birbirleri arasında münasebetleri kuvvetli oluyor. Fransızlara kan kusturuyorlar veyahut da Türkleri dışlıyorlar. Bunun gibi topluluklar arasındaki bağını ırkçılık olarak tesis ediyor. Peki böyle bir hayatın, böyle bir sistemin, rejimin sonucu nedir? Yani sen hayattaki, sosyal hayatta beklentin nedir? Diyor ki hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin edeceksin ve beşerin ihtiyaçlarını da ziyadeleştiriyor. Şimdi bunların karşılıklarına geliyor. Kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-ü cidalin şeyini neticesi neyi doğurur? Sarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini gereği başkasını yutmakla beslenmek olduğundan o da tecavüzdür. İşte onların yani hedef olarak, düstur olarak kabullendikleri şu şeylerin neticesi şunlardır. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Beşerin huzuru, mutluluğu, refahı bütünüyle ortadan kalkmıştır, selb olmuştur. Şimdi şunları tek tek bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, Felsefe hikmeti, yani sen dayanak noktanı işte git bir tanesine, kuvvetli birisine dayan diye kitabında, dersinde, telkinatında yapmasa da, yani bizzat bu ifadeyi duymasan da, fakat o beşeri düşünüşlerde tarz-ı telakki hep bunun üzerine cereyan ediyor. Diyor ki sağlam bir yere diyor sırtını dayayacaksın diyor. Kardeş diyor bu asırda iş böyle yürüyor diyor. Sen haklıymışsın, haksız mısın? Kim dinler bunu? Eğer kuvvet sende ise diyor haklısın diyor. Güç sende ise haklısın. Yani sen galip gelirsin diye. Dolayısıyla noktayı istinadını, dayanak noktasını insanlara kuvveti telkin ediyor. Yani demiyor ki gidip de işte zalimin, kuvvetli zalimin yanında yer almaktansa kuvvetli, haksız bir zalimin yanında yer almaktansa kuvvetsiz, haklı bir mazlumun yanında yer alman gerekiyor. Çünkü hak sürekli galiptir. Hakka galip gelinmez. Muhakkaten hakka galip gelinse de akıbet müttakilerindir. Akıbet hakkı doğruyu elinde tutanındır. Yani sen bugün zulmedersin, kuvvetlinin yanına geçer, mazlumu ezersin, geçici bir kuvvet kazanırsın. Fakat o senin burnundan gelir. Kabre yakın olarak gelir, hayatta gelir. Hatta milletlerin başına da bu geliyor. Gücü, kuvveti elde ediyor, eziyor, eziyor. Ondan sonra ne yapıyor? Onun devletinin ömrü kısa oluyor. Çünkü zulüm üzerine kurulmuş, kuvvet üzerine kurulmuş bir sistem devam etmez. Ki Osmanlı, İslamiyet bunca senedir böyle kuvvetli bir şekilde devam etmesinin sebebi noktayı istinadını kuvvet değil, bu ne yapıyor tam tersine? Noktayı istinadı kuvvete bedel, hakkı kabul ediyor. Doğruluğu, gerçeği, ne bileyim haklı olmayı elinde bulundur, sen galip geleceksin. Bugün kuvvetliler, zalimler senin hakkını gasp edip sana galip gelmiş olabilir. Ama neticede yani dünyada olmasa da ben akıbetülün tadın sırrınca yine sen galip geleceksin ahirete kalsa dahi. İşte İslamiyet doğrudan doğruya güçlünün yanında bulun değil, haklının yanında bulun diye telkin ediyorken felsefi düşünceler, beşeri düşünceler doğrudan doğruya ne yapıyor? Gidiyor kuvvetlinin yanında yer arıyor, mazlumu eziyor. Böyle bir toplumda saadet mümkün olabilir mi? Elbette ki saadet gider. Bu sefer ne yapıyorlar? Mazlumlar da hani tarafgirlik bahsinde, tarafgirlik toplamasında deniliyor. Yani bu zamanda herkes bir yere tarafgir olmuş. Halbuki toplum içerisinde menfi tarafgirlik hayat-ı içtimaiyede bir inşikaka, bir bölünmeye sebebiyet verir. O zaman onlar da diyorlar yani şu zamanda bir yere kuvvetlinin yanında olunca ancak hakkı hayatın olabiliyor. Yani ayaklarının üzerinde bir kuvvetlinin yanında, bir topluluğun yanında olursan kalabiliyorsun. Yoksa arada ezilip gidiyorsun. Ve ne yapıyorsun? Sen de gidip kuvvetli bir topluluğun yanına dayanıyorsun. Noktayı sana da onu kabul ediyorsun. Mesela olan mazlumlara oluyor. İşte bu zamandaki felsefi düşüncelerin toplum hayatına vermiş olduğu gayri ahlaki bir durumdur. Bir yere yama kendini, bir yere dayan diyor. Bir tarafa tarafgir ol. Haklı olsun, haksız olsun. Git kuvvetliye sırtını dayan. Ancak çünkü böyle bu zamanda. Ekmek aslanın ağzında. Sen de bir yere sırtını dayaman gerekiyor diyor. Kur'an ise hakkı kabul ediyor. Peki bu noktayı istinadı hak olarak kabul etti. Kuvvet olarak kabul etti ve ona göre hareket ediyor. İnsanlar dayanak noktalarını kuvvete dayandırırsa bunun şeyini nedir? Şeyini tecavüzü yapabilir. Elinde kuvvet var ve sen de dayanak noktasını kuvvet biliyorsun. İster istemez karşısındakine zulmedeceksin, ona tecavüz edeceksin. Onun hakkını gasp edeceksin. Çünkü nokta-i istinadın kuvvettir. Ama nokta-i istinadı hak olmuş olsaydı böyle yapmayacak. Peki Kur'an nokta-i istinadı hak olarak kabul ediyor. Bunun şeyini nedir? İttifaktır. Yani haklı olanlar bir davada mesela sen haklısın. O da haklı. haklı olanlarla ittifak olabilir. Ama noktayı istinadı kuvvet olarak kabul edenlerde hiç ittifak mümkün müdür? Ya seninle biz birleşeceğiz. Nerede birleşeceğiz? Hangi noktada birleşeceğiz? Kuvvette birleşelim. Kuvvette nasıl birleşeceksin yani? Birisi gelmiş birisinin bağını, bahçesini, dükkanını, ne bileyim malını, mülkünü gasp etmiş. Ondan sonra o da yani o gasp eden de bir yere sırtını dayamış, kuvvetli olduğu için gasp etmiş. Şimdi böyle insanlar oldukça toplum hayatına nasıl toplumda ittifak olabilir? Ben kuvvetliyim, geliyorum senin gözünün içine baka baka malını, mülkünü de alıyorum, servetimi de üzerime geçiriyorum. Veyahut da haksızsın, bana karşı bir hak dava edemiyorsun. Herhangi bir merciye müracaat edemiyorsun. Devlete müracaat etsen adamın adamları var. Yani kuvvet ya, sırtını dayamış, sen yine haksız olarak o kapıdan dahi dönüyorsun. Böyle toplum hayatında ittifak olur mu? O toplumda huzur olabilir mi? Mümkün değil. Geliyoruz ikinci maddeye. Böyle karşılaştırarak gidelim. Felsefe, felsefenin hikmeti yani gayesi, maksadı, hedefinde ne var? Menfaat var. Yani şu anda Müslümanların toplum hayatında dahi bir çocuk büyüyor. Kardeşim diyor, işte evladım senin hedefinde işte ne olsun, fazilet olsun, rıza-i ilahi olsun telkin etmiyor. Çünkü medeniyeti Avrupa'yı tahakkümü bizim toplum hayatımızda da Kur'an'ın hikmetinin yerine kendini galip getirtmiş. Medeniyet, Avrupa medeniyetinin bizdeki tahakkümü onun düsturlarını toplumumuza işlettiriyor. Çocuk büyüyor ta beşikten neredeyse mezara okunana kadar hep şunu yap, bunu yap, şuraya gir, buraya gir. Peki niçin? Dört oku, artı dört daha oku, artı dört daha oku, ondan sonra artı bir üniversite daha oku. Niçin? Kardeşim menfaatin için. İşte doktor ol, hukukçu ol, şu ol, bu ol diye telkin. Niye? Menfaatin için. En iyisi burası para getiriyor. Yani sağlık para getiriyor, işte eğitim para getiriyor, şurası para getiriyor. Hep menfaat bak telkin ediyor. İlmi dahi menfaatine basamak yapmış. Kur'an ne diyor? Çocuk doğunca evladım diyor, senin gayen menfaat olmamalı. Fazilet ve rıza ilahi olmalı. Biz dünyada bunun için varız. Faziletli, olgun, kamil bir insan olmak. İkincisi Allah'ın rızasını takip etmek. Zaten fazilet Allah'ın rızası ile mümkündür. Senin hayattaki gayen bu olmalı. Hedefinde bu olmalı. Doğrudan doğruya mükemmel bir insan nasıl olabilirim? Mahiyetimde ekilen müsbet duyguların inkişafını nasıl yapabilirim? Diğeri ise ne olursan ol diyor, ekmek aslanın ağzında, sen onu kapmaya çalış, menfaatini takip et, menfaatin olmadığı bir yerde de olma. Orada ne işin var senin, ne yapıyorsun orada diyor. İşte Kur'an öğreniyorsun, sen yapıyorsun, ya bırak ya, ne, ekmek mi, sana ne kazandırıyor diyor. Bak, mesela şöyle kıyaslama yapalım. Okullar açılıyor, anne sabahtan kalkıyor sabahın erken saatinde, çocuğunu alıyor, yetiyor, okula kendisi teslim ediyor. Akşam da gidiyor, kapıda nöbet bekliyor, alıyor, getiriyor. O kadar üzerine hassasiyetle duruyor. Peki menfaatin ne, gayen ne? Çocuk okusun diye. Peki okuduğu nedir? Müsbet fenler işte, fizik, kimya, matematik veya da işte toplama çıkarma değil mi? Diğer taraftan aynı anne yaz kursları şeyleri geliyor. Çocuk kendi imkanlarıyla sabah kalkıyor, giderse gitmiş olur, gitmezse gitmemiş olur. Çocuk devamsızlık yaptı, yapmadı. Gitmek istemiyorsan gitme evladım falan diyor, takılıyor. Kur'an öğrenme diyor. Niçin? Burası ne veriyor ki? Kur'an veriyor. Ya Kur'an çocuk da öğrenmiyor, tabii önemli değil diye. İşte bakın biz Müslüman olduğumuz halde hayat-ı içtimaiyemizde demek ki felsefe hikmetleri yerleşmiş ki menfaatli olan şeylerde, gayesinde, hedefinde menfaat olunca üzerine hassasiyetle duruyor. Dünyevi menfaat, maddi menfaat. Fakat fazilet ve rıza-i ilahi olunca hiç de önemsemiyor. İşte takmıyor. Gidersen gitmiş olursun, gitmezsen gitmemiş olursun. Hatta çocuk kaçar, faturayı da hocaya keser. İşte hoca dövmeseydi bizim çocuk okuyacaktı diyor. Halbuki okulda hoca kızsa da, tekdir etse de, İki katını da yapsa hiç öne meselesi olmuyor. Olsun o zaman, oğlum diyor, hocandır, yapar diyor, okuyacaksın sen diyor. Evet. Ve bunun gibi gayede, hedefte menfaat bilinirse öyle yapıyorlar ama fazilet ve rıza ilahiyi ne yapıyor? Gündemlerine çıkıyor. İşte bizim toplum hayatımızda hikmet-i Kur'aniye ile beraber tezyin edilmediğinden dolayı işte bu neticeler ve bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki, bir medeniyet hedefinde menfaat olarak, yani hedefini menfaat olarak belirlerse o toplumun insanları ne olur? Şu olur, menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Senle ben bir noktaya el attık. Menfaat her arzuya kafi gelmiyor. Yani şu dünya bütün insanların isteklerinin tahakkuk etmesine müsait değil. Yani Cenab-ı Hak hikmet olarak her şeyi sınırlı yapmış. Yani nimetleri herkese istediği kadar vermiyor. Belli ölçüde veriyor. Ne yapıyor? İnsanlık işte dünyanın malı, serveti ve mülkü. Herkes bir taraftan saldırıyor. Zengin ne bileyim kepçelerle veyahut da tonlarla malı kasasını aktarıyorken fakir askeri ücrete veyahut da işte bir ekmek parasını talime devam ediyor. Bak maişet dahi dünyada dengeli dağıtılmıyor şu anda. Bir tarafta bakıyorsun zengin, alabildiğince zengin, malı mülkü şey. Diğer taraftan fakir ekmek bulamıyor, açlıktan yerlerde söylüyor, çöplerden ekmek topluyor. Niye bu dengesizlik var, bu oransızlık var? İşte bir toplum hayatında insanların hedefinde eğer menfaat varsa, o menfaat de her arzuya kafi gelmediğinden dolayı insanlar boğuşuyorlar. Peki boğuşunca ne oluyor? Kuvvetli olanlar zayıf olanların elinden malını, rızkını alıyor. Petrolünü alıyor, altınını alıyor, elmasını alıyor, madenlerini alıyor. Ondan sonra seni de diyor, sen bu madende çalış, bana menfaat ver diyor. Öğrenci işte böyle. Öğrenci ne yapıyor? Noktayı istinadı kuvvet kabul etmiş. Kuvveti elde etmiş. Kuvveti elde eden bir insan sonra menfaatini takip ediyor. O menfaatini elde ederken arkasında kuvvet olduğundan dolayı mazlumların elindeki maişeti, rızkı da alıyor. O rızık da ne yapıyor? İnsanlar da bu şekilde boğuşuyor. Alan tabakası, havas tabakası, alt tabaka, üst tabaka, zengin tabakası, fakir tabakası. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o malı, o rızkı zekat ile beraber fakirlerin yardımına koşmuş olsaydı ne yapılacaktı? O maişet, o rızık dünyada bir şekilde bir miktar dengeli, yani bir dağıtım olmuş olacaktı. Yoksa %100 eşit demek mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak bu fıtrata yatırmamış. Yani komünistlik gibi herkese eşit dağıtsın böyle bir şey yoktur. Cenab-ı Hak farklı fıtratlarda yarattığından dolayı herkeste farklılık olacak. Fakat uçurumların olmaması için işte buradaki Kur'ani düsturlara dikkat etmek gerekiyor. Zekat ile yardımına koşarsa uçurumlar kapanmış olur. Evet, Kur'an ne yapıyor peki? Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul ediyor. Bunun şeyini nedir? Faziletin şeyini tesanüttür. Yani insanlar arasında mükemmel bir dayanışma olur. Niçin? Senin maksadın diyorsun ki nedir? Allah'ın rızası. Peki Allah'ın rızasını takip etmekte yol nereden geçiyor? Diyor ki kardeşin aç iken sen tok yatamazsın diyor. Bak burada gayen menfaat değil. Gayen Allah'ın rızasını elde etmek ve faziletli bir insan olmak. Peki faziletin ve rıza ilahinin yolu nereden geçer? O elindeki malı, mülkü paylaşmaktan geçer diyor. Peki sen elindeki menfaatini kardeşinin, arkadaşınla, komşunla paylaşırsa ne olur? Tesanüt ortaya çıkartırsın. Yoksa menfaatini takip et, diğerini şey yapma, bu sefer çarpışmak, boğuşmak ortaya çıkar. Şu dükkan yeri senin, şu benim. Şu tarla senindi, o benimdi. Ne bileyim, şu ekmek senin, bu ekmek benim. O yolcuyu ben alacağım, o yolcuyu o da diyor ben alacağım diyor. Birbiriyle boğuşmaya başlıyorlar. Bakıyorsun ki minibüsçüler birbiriyle yarışıyorlar. Ondan sonra o birkaç tane yolcuyu fazla almış, kavga ediyorlar. Elinde sopalarla, çekişlerle iniyorlar aşağı. Kafa göz yarılıyor. İşte bu insanların gayesinde hep menfaat olursa, fazilet ve rıza-i ilahi olmazsa elbette ki boğuşacaklar. Sonra işte iki dükkan yan yana birbiriyle kavga ediyorlar. Müşterileri celbetmek için. Bana gelen müşteriyi sen aldın diye bakıyorsun birbirlerine girişmişler. Halbuki fazilet ve rıza-i ilahi esas almış olsaydı Osmanlı gibi yapacaktı. Ben bugün siftah yaptım, yan komşuya git diye. Bu insan niye menfaatini komşusuna tercih ediyor? Yani kendi menfaatini komşusuna veriyor. İşte maksadı bu işte. Kur'an ahlakıyla beslenden dolayı faziletli bir insan olmanın yolu bu. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu bu olduğundan dolayı gayesinde menfaat yoktur ki bütün müşteriler bana gelsin de o oradan evim dükkanını kapatmak zorunda kalsın. Ben yaptım diyor, arkadaşlar gitsin diyor. Cenab-ı Hak rızkı dağıtmıştır. Herkes kendine ait olan rızkı alacaktır diyor. Bak İslam ahlakıyla beslendiğinden dolayı toplumda böyle kuvvetli bir tesanüt ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, geldik üçüncü maddemize. Evet, düsturu hayatı, felsefe hikmeti, hayat-ı içtimaiyedeki hayat düsturlarından bir tanesi cidaldır diyor. Cidal olarak tanır. Yani mücadele. Senin hayat prensibin ne? Mücadele diyor. Kur'an ise hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Yardımlaşma diye Kur'an'da esas tutuyor. Peki hikmeti felsefe hayattaki düsturu cidal olarak tanınca düsturu cidalin şeyini nedir? Çarpışmaktır. Düsturu teavünün şeyini nedir? Birbirinin imdadına yetişmektir. Şimdi hangisi toplum hayatı için menfaatli? Elbette ki Kur'an-ı Hakim'inki. Şimdi burada onlar şu şekilde, yani hayat bir mücadeledir diyor. Hayat bir cidaldir diyor. Hatta kainattaki her varlık noktasında hayatı böyle tanımlıyor. Müsbet fenlerde de yani bu yalan yanlış şeyleri yerleştiriyorlar ki işte aslan mücadele ediyor hayatta kalmak için, işte kaplan mücadele ediyor, işte zürafa mücadele ediyor. İşte onlar mücadele sayesinde şöyle yaptılar, kuvvetlendiler, diğerleri işte cılız kaldı, işte hani evrim teorisi gibi. Mücadele ile beraber hayatta kuvvetleştiklerini böyle saçma sapan prensipler yerleştiriyorlar. Dolayısıyla hani dediğimiz gibi ekmek arslanın ağzında diyor, mücadele edeceksin, sen de ayakların üzerinde kalıp onu elde etmeye çalışacaksın. Hep telkinatları böyle, dersleri böyle. Ondan dolayıdır ki kendi sahalarında, pazarlarında menfaati yoksa adam yerde ölmüş, hiç uzanmıyor, kaldırmıyor, bakmıyor. Niye? Orada bir menfaati yoktur. O da mücadele etsin. Hayatta kalma uğruna mücadelesini babasıyla dahi yapıyor, kardeşiyle dahi yapıyor. Diyor herkesin kesesi kendine, herkesin ekmeği kendine. Onun için ben de mücadele etmeliyim diyor, bunu ona kaptırmamalıyım. Yani kuvvetliyse işte zaten nokta istinadı kuvvet kabul etmişti, hedefinde menfaati vardı. Bu adamın düsturu hayatı da işte mücadeledir. O üçü olunca ne yapar? Ne abi, ne baba, ne kardeş, ne bilmem ne toplum hayatı, ne yardımlaşma. Çünkü bu adamın hedefinde menfaat var. Bu adam ayaklarının üzerine kalabilmek için işte hayattaki şeyi cidal diyor. Hayat bir mücadeledir diyor. Hayat bir yardımlaşmayla beraber devam eder demiyor. Onun için ne yapıyor? Çarpışıyor. Tabii insanlarla boğuşuyor, çarpışıyor. Ayakta kalmaya, hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü felsefesi bu. Hayatta kalabilmen için mücadele etmen gerekiyor diye. Felsefesi bu yani. Kur'an ise ne yapıyor? Hayat bir yardımlaşmadan ibarettir diye. İsale-i Nur'da hayatın bir mücadele olmadığını, bir teavün olduğunun da ispatını yapıyor. Mesela Üstad diyor, hücerat-ı taamiyenin bedenin azalarına yetişmesi, yani yemek zerrat-ı taamiyenin, hücerat-ı bedeniyenin imdadalarına koşması nasıl mücadele olabilir? Yemek zerreleri, ne bileyim maddeleri senin vücudunun hücrelerinin imdadına koşuyor. Bunda nasıl bir mücadele var ki? Bedenden misal veriyor. Sonra güneşi, ayı, kameri tut. Bak her birisi kendine ait vazifeyi yapıyor. Güneş sana ısı, ışık veriyor. Ne bileyim ay dönüyor sana, işte ne bileyim takvimcilik yapıyor, geceni aydınlatıyor. Bunlar da onların ne menfaati var? Veyahut da tavuk sana yumurta veriyor, inek sana süt veriyor. Hiçbir mücadele de etmiyor yani vermeyeceğim diye. Yani bugün sana yumurta vermeyeceğim, süt vermeyeceğim gibi bir mücadelesi de yoktur. Dolayısıyla ne yapıyor? Bakıyorsun ki varlıklar tamamen insana boyun eğer bir vaziyete gelmiş. Demek ki hayat mücadele değil, bir teavündür ki Cenab-ı Hak bütün eşyayı insanın imdadına koşuyor. İnsana da başka insanların imdadına koşturmasını istiyor, koşturmasını istiyor. Evet, Enes, ne demiştiniz? Cenab-ı Hak onu başkasının imdadına koşturuyorken fakat hizmetinin ücretini hizmet içinde de derc ediyor diyor. İşte notalarda geçiyor bu. 8. nota. Cenab-ı Hak her bir hizmetin ücretini hizmetin içinde yerleştiriyor. Mesela anne işte ne yapıyor? Çalışıyor, çabalıyor, gayret ediyor yavrusunu beslemek için. Daneleri buluyor, solucanları buluyor, getiriyor. Peki bunda bunun ne mücadelesi, ne menfaati var ki hayat cidaldır diyorsun. Bak yavrusunu, yavru hiçbir mücadele etmeden doğuyor, ağızdan beslenmeye başlıyor. Annesi getiriyor. Demek ki hayat bir mücadele olmuş olsaydı bütün yavrular hayatta kalamayacaktılar. Hayat bir teavündür ki her bir anne, her bir varlık kendinden küçüğünü besliyor ve büyütüyor. Hatta bu bazı nadir de olsa Cenab-ı Hak hayatın bir teavün olduğunu göstermek için bazı vahşi hayvanlara mazlum hayvanların hizmetini yaptırtıyor. Mesela işte timsah almış kaplumbağayı denize gitmeye çalışıyor. Ağzını alıyor götürüp bırakıyor. Hayat bir yardımlaşmadır. Bir kuş mesela hani çekilmiş resimlerden yine kuş havuzdaki bir yavruyu mu bir şeyi besliyor. Havuzda ne vardı? Yani kuş bir yerden getiriyor. Yavrusu olmadığı halde getirip onu besliyor. Zaten Risale-i'nde bunun çok örnekleri var. Varlıklardan, eşyadan hayatın bir yardımlaşma olduğunu, hayat yardımlaşmayla ancak devam edebileceğini, mücadele olmadığını. Fakat insanlar işte Avrupa medeniyeti, felsefe hikmeti kendinin hedefinde menfaat var. Onunca hayatı da cidal tanıdığından dolayı her şeye öyle bakıyor. Varlıklara, eşyaya da öyle bakıyor. Halbuki onlarda mükemmel bir yardımlaşma var. Güneş sisteminden tut, yıldızlardan tut, senin hücrelerindeki hücrenin çalışmasına, yapısına varıncaya kadar, atomların çalışmasına varıncaya kadar her şey yardımlaşma içerisinde hayatını devam ettirebiliyor. Yoksa hayat sıkıntıya girer. Peki onlar hayattaki düsturunu cidal olarak tanınca neticesi ne oluyor? Çarpışma. İslamiyet hayattaki düsturu teavün olarak tanıyınca, telkin edince ortaya ne çıkıyor? Sonucu ne? Gereği nedir? Yani birbirinin imdadına yetişmektir ki birisi zaafa düşmüşse hayat bir yardımlaşmadır. Hemen komşuna yetişiyorsun. Hemen onun yaralarını sarmaya, onu tedavi etmeye çalışıyorsun. İşte toplum hayatı böylece kuvvet buluyor. Sağlam bir toplum vücuda geliyor. Evet, geldik 4. maddemiz arkadaşlar. 4. kıyaslamayı da topluluklar arasındaki bağ olarak ele alıyoruz. Felsefe hikmeti, Avrupa'nın bozuk medeniyeti, insanlar arasındaki bağı ırkçılık, unsuriyet ve menfi milliyet olarak esas alıyor ve onu telkin edip yerleştiriyor. Yani kendi milletinden olanı koruyacaksın diyor. Kendi kabilenden, kendi akrabandan, kendi yakınından olan şey üzerine diyor kuvvetini birleştireceksin. Diğerleri diyor senin dostun olmaz, onları dışarı atacaksın. Beyazı sen beyaz, Almanı sen Alman, İngiliz sen İngilizleri, Fransız sen Fransızları topluyor. Ve onları yani bir çatı altında kuvvetleştirmeye, bağlarını kuvvetleştirmeye çalışıyor. Evet, o azınlık topluluklar kuvvetli bir şekilde tesanüt ediyorlar. Fakat başka milletleri yutmakla besleniyorlar. Bak, unsuriyetin şeyini, ırkçılığın gereği nedir? Başkasını yutmakla beslenmek olduğundan dolayı bu dahi tecavüzdür. Senelerce, yıllarca yapmışlar, halen yapıyorlar. İşte Almanlar kendi milletlerini tutarak ondan sonra diğerlerini dışlıyorlar. Diğerlerini ne yapıyorlar? Diğerlerini hayatı zindan ediyorlar. Kuvvetlilerse onları kendi aralarında eziyorlar. İşte Amerika'da, diğer ülkelerde siyahların neredeyse hakkı hayatı yoktu. Şimdi İslamiyet'in şu düsturlarına yaklaştıklarından dolayı demokrasi ismi altında o insanlar ayakta kalabildi. Hatta yine de kalplerinde damar olarak o ırkçılıklar kalmıştır siyahilere. Yine kötü gözle bakarlar. Yani bu siyahtır. Neredeyse insan sınıfından çıkaracaklar. Hizmetkar olarak bakıyorlar. E şu anda Türkiye'mizde yine aynı noktayı nazara avam havasla bakarsa bazı milletler var. İşte ırkçılık yapan Türkler, Kürtleri neredeyse yani bir kaşık suda boğma tarafına gidecekler. Ne yapıyor? Felsefe hikmeti ile hayata baktığından dolayı Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye ahmakane hükmediyor. Bakın Müslüman'a Müslüman'dan başka işte dostu yok olsan desen tamam İslamiyet noktasında. Halbuki Müslüman'ın dahi ticaret noktasında başka milletlerle teşriki mesai eder tarafları vardır. Yani inanç sisteminde onları dost edinmeyin diyor. Yoksa gayrimüslim bir haremin olsa diyor elbette seveceksin diyor. Yani kafirlerin kafirlik vasıflarıyla dostluk kurmayın. Yoksa ticari noktada ne bileyim münasebetlerde bir irtibatın olmasında yani böyle güzel ahlaka meder irtibatın olmasında hiçbir sakınca yoktur. Ki İslamiyet de zaten bunu emrediyor. Onlarla iyi geçinmeyi emrediyor. İşte demektir ki topluluklar arasındaki bağın ırkçılık olarak esas alındığı vakit millet içerisinde ne olur? Başkasını yurtta hakkı beslendiğinden dolayı tecavüzler, zulümler, işkenceler baş alır gider. İşte senelerce mesela Türkiye'de Kürtlere yapıldığı gibi. İşte nedir? Afrikalılara, Amerika'da, diğer ülkelerde işkenceler yapıldığı gibi. Onları köle olarak beslettiği gibi. İşte Almanya'da Türklere kötü gözle bakılıp da ne bileyim, hayatlarını zindan ettikleri gibi. Türkiye'ye bakıyorsun yani daha düne kadar neredeyse her hayatın her alanında işte Araplar veyahut da Kürtlere karşı bir düşmanlık telkin ediliyordu. Irkçılık işte ilkelerimizden bir tanesi işte milliyetçilik olduğundan dolayı ne olacak? Başkasını yırtmakla beslenir. Kuvvetliysen ezmeye çalışacaksın. Sen onu ezdikçe o da gayzı, irbirarı, kini, neveni, nefreti sana karşı yükselecek. Yükselince o da güçlenmeye başlayınca hayat içtimaiyede sarpışmak meydana gelecek. Boğuşmak meydana, kavga, katlı kital meydana gelecek ki işte hali alem buna şahittir. Evet, İslamiyet ne diyor? Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine, ırkçılık, milliyetçilik yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatani olarak kabul eder. Yani insanları birbirine bağlayan din bağıdır. Müslümansan tamam. İster Arap ol, ister Laz ol, ister Çerkez ol. İslamiyet milliyetçiliği diyor üstad. Menfi milliyetçilik yerine İslam milliyetçiliği, Müslümancılık yani bir nevi yapıyorsun. Ve İslamiyet'in de emri vardır. Hani Müslüman olmayanları ezeceksin, onları şey yapacaksın değil. Onlara da belli kriterler getirmiş. Müslüman değilsen Müslüman ülkesinde yaşayabilirsin. Kendi ülkende olsan ne yapıyorsun? Vergi veriyorsun. Müslüman ülkesinde olunca da ne yapıyorsun? Cizye veriyorsun. Bir nevi vergi veriyorsun işte. Eğer Müslüman isen zekat veriyorsun. Değilsen cizye veriyorsun. Yine onun hakkı hayatı var. Saadetli bir şekilde onun hayatına dokunmadan aynı haklara sahip. Hukukta, adalette hiçbir farklılık yoktur. Yani işte bu gayrimüslimdir, bu Müslümandır, buna işte torpil yapalım gibi bir mesele olmuyor. Eşit haklarda davranıyor. Onun da yasasını, sistemini koymuş İslamiyet. Evet, din bağını yerleştirmekle toplulukları birbirlerine bağlıyor ki, işte Mekke'ye gidiyorsun, Medine'ye, cemaatlere, camilere gidiyorsun. Bin bir çeşit ırklar var, milletler var. Her birisiyle uhuvvetli bir şekilde, tesanütlü bir şekilde ne yapıyor? Bağını, irtibatını kuruyorsun ki zaten dinin şeni nedir? Uhuvvettir, incizaptır. Birbirine bağlamaktır. İslamiyet milletleri birbirine bağlıyor. Din, ırkları birbirine bağlıyor. Kim olursa olsun. Müslümansa, dindaşsa kardeşimizdir. O kadar. Ve sınıfi ve vatani denilen diğer bir bağ da var. Bir rabıta. Yani cemaatler arasındaki rabıta din. Ayrıca sınıf, bir de vatan bağı. Yani bu vatani bağ dediğimiz, herkes der ki işte memleketlisi. İşte Trabzonlu, Trabzonluyla bir teşrik-i mesai eder. Ya memleket hemşehri diyor. Üstad da hemşehrim diyor ya mesela. Diğer işte Bayburtlu. Hemşehrisi olması hasebiyle bir irtibatın, bir rabıtanın olması onların teşrik-i mesailerini kuvvetlendiriyor. Birbirleriyle münasebetlerini güçlendiriyor, kuvvetlerini güçlendiriyor. Bir mahsuru olmuyor yani. Irkçılık tarzında değil. Irkçılık tarzında değil. Irkçılık olunca başkasını yutmakla besleniyor. Kendi milletinden olur. Ama işte Kastamonlar derneği açmış. Rabıtayı vatani. Vatani bir bağ. Fakat başka milletleri yutmak, ırkçılık manasına getirilirse o zarardır tabii ki. Şu anda bir sürü her şehrin derneği var. Dernek çalışmaları da o milleti bir araya toplamak. O köylüleri bir araya toplamak. Bir mahsuru, bir zararlı vaziyeti toplumda gözükmüş mü? Hiç gözükmemiş. Bilakis ne yapıyor? İstanbul'daki işte Oflular, Trabzonlular, işte Yanıkçanlılar hepsini topluyor bir araya, münasebetlerini kuvvetlendiriyor rabıta. Diğer taraftan bir de sınıfi dediğimiz bir bağ var ki bu da zararsızdır. Mesela ne diyor? İşte doktorlar bir araya geliyorlar. Hem mesleklerinde birbirlerine kuvvet vermek, hem de teşrik-i mesailerini veyahut da öğretmenler diyor. Veyahut da esnaflar odası. Derneği diyor. Hatta bununla ilgili de Ehli Dünya dernekleri açıyor. İşte avukatlar derneği diyor. Kendi sınıfından olan, kendi mesleğinden olan insanlar bir araya gelerek mesleklerinde ihtisaslaşma tarafına veyahut da teşrik-i mesai etme tarafına gidiyorlar ki herhangi bir mahsuru yoktur, bir zararı da olmuyor. Şimdi bizde de mesela öğretmenler dersi, esnaflar dersi oluyor. Bu kitleler arasında bir düşmanlığa, bir adavete, ne bileyim bir işkaka sebebiyet veriyor mu? Vermiyor. Aynen bunun gibi çeşitli sınıflar, yani esnaf sınıfları, insan kitleri arasındaki bir rabıtanın olması da bir mahsuru yoktur. Hikmet-i Kur'aniye bunu böyle kabulleniyor. Topluluklar arasındaki bağlar, dini bağlar olmalı, sınıfi bağlar ve vatani bağlar olmalı. O zaman bir mahsuru olmaz. Ve son maddemize geliyoruz. Semeratı nedir? Böyle bir hayatın, böyle bir yaşantının, böyle bir itikadın, inancın meyvesi ne? Ben hayatımı şu ölçüler çerçevesinde tanzim etsem, felsefe ölçüleriyle, bunun semeresinde, sonucunda ne kazanacağım? Veyahut da sonucum, benim hayatımın meyvesi ne olması gerekiyor diye. Bu da ki senin hayatının meyvesi şu. Hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin edeceksin ve dolayısıyla da beşerin hacatını da tezyid ediyorsun. Şimdi şurada bir nokta var da mesela onlar semeratı bu hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin. Burada bunun semeratı şurada zikredilmemiş. Mesela ne diyor? Hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ise olsa şurada sonucu ne olurdu şurada? Şunu şöyle yapayım da isterseniz. Şunun rengini alıyoruz arkadaşlar. Bunu normal yapalım. Şimdi bir şey söylemek için bunu yapıyorum da. Bunun semeratı insanlığın hevesatını tatmin. Hayatta diyor lezzetini tamamlamak diyor. Hayat-ı işte dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek, hevesat-ı nefsanenin en ayrıntılarını dahi işlemek diye meyve olarak onu veriyor. Peki sen nefsani istek ve arzuların bütününü tatmin edince sonuç ne çıkar? Beşerin bütün ihtiyaçlarını ziyadeleşmek çıkar arkadaşlar. Şöyle bunu karşılaştıralım. Bunu da anlayacağız. Hikmet-i felsefe insanlara hayat meyvesi olarak diyor ki, sen nefsin bütün isteklerini tatmin et. Kur'an da diyor ki, senin gayen, gayatı yani semeratı, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekeceksin. Nefsin istek ve arzularının önüne set çekiyorsun. Sonra ruhu maaliyata teşvik, ruhunu âli şeylere, yüce yüksek şeylere teşvik ediyorsun. Çalıştırma noktasında gayret ettiriyorsun. Ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin ediyorsun. Ulvi hislerini, duygularını tatmin ediyorsun. Hani insanın mahiyetinde hem dikenler var, hem de ne bileyim hurma çekirdekleri var, güzel şeyler var. Sen bu ne yapıyor? Hevesat-ı nefsaniye denilen dikenleri tatmin etme tarafına, büyütme tarafına gidiyor. Kur'an ise ulvi hissiyatlarını tatmin ettirme tarafına gidiyor. Tam tersi. Bir tanesi kalp ve ruhu tatmin ettiriyor. Diğerse menfi duygularını tatmin ettiriyor. Ve sonra insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Ve bunun gayesi, semeresi, neticesi bu. İnsanı mükemmel bir insan olmaya sevk ediyor ve insanı insan ediyor. İşte insan bu özellikleriyle insan olur. Diğerleri nedir peki? İnsan suretinde hayvan. Yani ihtirasat-ı hayvaniyede, kuvve-i şehviye-i behimiyede çok terakki ettiklerinden dolayı sureten insandır. Fakat duygusal noktada tatminlik, hevesatını tatmin noktasında bir nevi hayvandır diyor Üstad. Peki bunun şeyini nedir? Gereği nedir? Nefsi gemledin ve bağladın. Ruhu kemalata kamçıladın ve kemalatta serbest bıraktın. Diğeri ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin noktasında serbest bırakıyor nefsi. Bizde ise tam tersi, nefsi gemliyorsun ve bağlıyorsun. Hevesat-ı nefsaniyete set çekiyorsun. Sonra ruhun, kalbin, aklın, sırrın önünü açıyorsun. Kemalata doğru kamçılıyorsun ve onun önünü açıyorsun, serbest bırakıyorsun. Onun şeyini nedir peki? Saadeti daire iner arkadaşlar. Dünya ve ahiret saadetini netice verir bu şekilde şey yapmak. Peki bunların şeyini nedir? Bakın burada dört madde vardı. Dört maddenin de şeyini burada söyledi. Beşinci madde var. Gayatı, onun şeyini de budur diyor. Nefsi gemilirken bağlamanın şeyini nedir? Saadeti daire indir diyor. Fakat ilmi felsefede, hikmeti felsefede beş tane maddeyi söylüyor. Fakat dört tane maddenin şeyini, gereğini söylüyor. Yani mesela cemaatlerin rabıtası unsuriyettir. Unsuriyetin şeyini nedir diye burada kalıyor. Semeratı nedir? Hevesat-ı nefsaniye tatmin. Hevesat-ı nefsaniyenin şeyini nedir diye burada açıklaması gerekirken burada böyle bir ibare yoktur. Onu şu cümlenin hemen devamında söylüyor. Yani hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin şeyini nedir? Hazat-ı beşeriyeyi tezdittir. Yani bir nevi bunun içerisinde saklı. İnsanların nefsi istek ve arzularını tatmin edince bu istek ve arzuları yerine getirmek için ne olur? Beşerin ihtiyaçları birden, dörtten yüze çıkar. Bu da sıkıntı. Hacat-ı beşeriyeyi, beşerin ihtiyaçlarını ziyadeleştiriyor. Çoğaltıyor yani. Nefsin istek ve arzularında sınır olmadığı için. Evet, nefsin istek ve arzularında sınır olmadığından dolayı beşerin ihtiyaçları da sonsuzlaşıyor. Ev lazım, araba lazım, yat lazım, kat lazım. Ondan sonra tatil lazım. Tatilde herhalde çünkü bu kadar lezzetler var. Restoranlar, şeyler var, yemekler var. Onların her birisinde tatmak, yemek lazım. Ve onları tatmak için beşerin ihtiyaçları haliyle ziyadeleşiyor. Ziyadeleşiyor. Abire biraz daha çalış. Yani ne diyor? Hani bir tabir de kullanıyorlar ya kendi aralarında. İşte eşek gibi çalışıyor, ağa gibi, paşa gibi yiyor diyor. Bir taraftan çalışıyor, bir taraftan yiyor. Maksadı bu. Çalış, ye. Çalış, ye. Doldur, boşalt. Doldur, boşalt. Yani gayemiz, semeremiz, hedefimiz bu olursa böyle bir hayat ortaya çıkıyor. Ve kendisi çok çalışıyor. Kendisi yiyor, yanındakine bile poklatmıyor. Diğeri fakirlikte mesela kıvranıyor. Ama İslamiyet'te ne yapıyor? Düsturu teavun var, yardımlaşma düsturu var. Çalışıyor, gayret ediyor. Sonra dinine ayırıyor, vatanı için ayırıyor, milleti için ayırıyor, insanlık için ayırıyor. Onlara yardımına koşuyor. Evet, dünyanın diğer tarafında olsa İsrail'e, Filistin'e ayırıyor. Suriye'ye ayırıyor. Afrika ülkelerine ayırıyor. Bak, bütün yardım kuruluşlarını düşünün Türkiye'de. Onların her birisi bu Müslümanlardan besleniyorlar. Başka milletlerin imdadına koşuyor. Gayrimüslimlerin dahi. Gidin felsefe hikmetiyle beslenen millette bak hiç yardıma gidiyor mu? Gidiyorsa oradaki petrole gidiyor. Menfaatine gidiyor. Gitmiş mesela Kuveyt'e yardım etmiş. Amerika. Niye yardım etmiş? Petrolden dolayı yardım etmiş. Yani şu anki Kuveyt Afrika ülkeleri gibi bir ülke olsaydı yok birisinin zulmüne maruz kaldı. İmdadına koşar mı? Koşmaz. Menfaati yoktu. Çünkü felsefesi bu. Hedefinde menfaat var. Hedefinde insanlık yoktur. İslamiyet yoktur ki koşsun. Yani burada bakıyorsun ki işte Irak zalimin bir tanesi mazluma saldırdı. İşte Kuveyt'e saldırdı. Yine onların da entrikaları, dümenleri ya, o da ayrı mesele. Hemen imdadına koşuyor. İnsanlığından dolayı değil. Menfaatinden dolayı. Çünkü hedefinde menfaat var. Diğer taraflardan bakıyorsun ki Suriye'de binlerce masum yavru katlediliyor. Menfaati yoksa veyahut da menfaati onların katledilmelerinde ise hiç imdadına koşmuyor. Filistin'in imdadına koşmuyor. Afrika'daki bir sürü insanı sömürüyor. Onların elindeki madenleri, kaynakları alıyor, onları aç susuz bırakıyor ve imdadına koşmuyor. Zaten imdadına koşmayı bırak. Zalimcesine elindekini almazsa yine ona yetecek. Bak ne oldu? Tamamen toplum hayatını, dünya hayatını dahi karıştırıyorlar. Bu felsefe ile, şu tarz bir noktayı nazar ile, yaklaşım ile hareket edenler hem kendi hayatı içtimaiyelerini berbat ediyorlar, hem dünya hayatını dahi ateşe veriyorlar. Böyle bir şekilde beşerde saadet mümkün olabilir mi? İşte şu anda beşerin saadeti selb olmuştur. Hem kendi dünyalarında hem bütün dünyada insanlığın saadetini mahveden işte şu tarz bir yaklaşımdır. Başka izah değil arkadaşlar. Şu an dünyada kaos, sıkıntı, debdebe, ne bileyim stres, savaş varsa sadece şu ölçülerden dolayı. İnsanlarda şunlar yerleşmiş. Benim maksadım, menfaatim diyor. Hayat bir zidaldır diyor. Ondan sonra hevesat-ı nefsaniye tatmin için uğraşıyor. Kendi istek ve arzularından vazgeçip de başkasının zorunlu ihtiyacının yardımına koşmuyor. Kendisine mesela yatak adı villası var. Hatta senede bir defa gidecek. Bir hafta, iki hafta gidecek. Bazı senede gitmeyecek. Bir o kadar malı, mülkü, serveti böyle bekletir. Diğer taraftan yanı başında komşusunu aç susuz bırakır. Bırak komşusunu, kapı hizmetkarını asgari ücrete çalıştırır. Gider ona bir ayda vermiş olduğu parayı bir gecede sefahatte sarf eder. İşte felsefe hikmetini yetiştirdiği talebeler böyle olur. 900'de 800'de kadına verip bulaşık olsun, evini temizlet, yıkattırıyor. Aynı parayı gidiyor bir gecede, bir yemekte veyahut da bir eğlencede sarf ediyor, geliyor. Vicdan mı bu ya? Evet. Ondan dolayı arkadaşlar, hikmeti felsefe bu noktayı nazarda hareket ettiğinden dolayı beşerin saadetini mahvetmiştir. Hikmeti Kur'aniye şunlar üzerine hayat-ı içtimaiyeyi tesis ettiğinden dolayı hayatında insanlığa asr-ı saadet yaşattırmıştır. Sahabelere saadet asrı yaşattırmıştır. Osmanlılara bir huzur, bir saadet kazandırmıştır ki o çatı altına giren gayrimüslimler dahi istifade etmişler. Yani şu ölçülerle hareket eden bir İslam devleti çatısının altına giren gayrimüslimler dahi rahat bir soluk almışlar, rahat bir nefes almışlar. Cenab-ı Hak İslamiyet'in ve Kur'an'ın sisteminin nev-i beşere hakim olması nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.